Hakimler kitabının 8. bölümüne geldik. Konu Gideon'un önderliğinde yaşanan barış dolu 40 yıl. 8. bölümde İsrail'in hakimi Gideon'un yaptıklarıyla ilgili kayıtların devamını görmekteyiz. Burada Tanrı'nın Midyanlıları çarpıcı bir şekilde uzaklaştırmasından sonra İsrailoğullarının yaşadıkları çeşitli olaylar anlatılır. Evet, İsrailoğulları yeniden özgürlüğüne kavuşmuş ve zenginleşmeye başlamıştı. Midyanlı krallar Zefah ile Salmunna yakalanmış ve öldürülmüşlerdi. İsrailoğulları uzun yıllardan sonra ilk kere rahata ermiş ve bolluğa çıkmıştı. Yaptıklarından dolayı Gideon'a duydukları saygı ve minnet nedeniyle de onu başlarında tutmak istiyorlardı. İsrailliler Gideon'a "Sen, oğlun ve torunun bize önderlik edin" dediler. Çünkü bizi Midyanlıların elinden sen kurtardın. Böyle okuyoruz Hakimler 8 ayet 22'de. Bu kutsal kitapta İsrailoğullarının başlarına bir kral istediğinin ilk sinyali olarak görülmektedir. Tanrı onlara başta diğer uluslarda olduğu gibi başlarında onları yönetecek bir kral istemediğini söylemişti. Ama Gideon onları tutsaklıktan özgür ettiği için İsrailoğulları onu başlarına kral olarak geçirmek istiyorlardı. Öyle anlaşılıyor ki kendisine krallık teklif edilen ilk kişi Gideon'du ve Gideon bu öneriyi geri çevirdi. Daha ileride İsrailoğullarının tekrar bir kral istediklerini göreceğiz. Evet, bu yöndeki ısrarlı istekleri nedeniyle sonuçta birini kral yapacaklardı. Bu gelişmelerden sonra hakimlerin sonuncusu ve peygamberler sıralamasının birincisi olan Samuel'e Tanrı içlerinden birisini kral olarak meshetmesini anlatmasını söyleyecekti. Bu durumda İsrailoğulları Tanrı'nın isteğini reddetmiş olacaktı. Çünkü İsrailoğullarını Tanrı'nın kendisi yönetmek istiyordu. Ama İsrailoğulları başlarında Tanrı'yı değil, içlerinden birini görmek istiyordu. İsrail'in yönetim biçimi teokrasi olacaktı. Bu durumda asıl yönetici Gideon'u yönlendiren Tanrı'nın kendisi olacaktı ama İsrail'in isteği yönetici Tanrı değil de Gideon idi. Onlar sadece Gideon'u değil ama Gideon'un oğullarının da kendilerini yönetmesini istiyorlardı. Yani onlar da başlarında diğer uluslarda olduğu gibi bir kraliyet hanedeni olmasını istiyorlardı. Gideon'un İsrail halkına verdiği çarpıcı yanıta dikkat edin. 23. ayette şöyle diyor: "Ama Gideon, ben size önderlik etmem, oğlum da etmez" diye karşılık verdi. "Size Rab önderlik edecek." Hiç şüphe yok ki Gideon dersini çok iyi öğrenmişti. Şarap masarasında buğday dövmeye gelmiş olan bu genç adam kendisinin bir korkak olduğunu görmüştü ve bunu unutmamıştı. Düşmana karşı kendisine zafer sağlayanın Tanrı olduğunu biliyordu. Evet, zaferi kazanabilmek için kendisinde hiçbir güç olmadığını ama bu zaferi, yani bu yengiyi Tanrı'nın gücüyle kazanabileceğini anlamıştı. Gideon gerçekten dikkate değer bir adamdı. Onun adı İncil'de iman kahramanlarının adlarının sıralandığı İbraniler 11. bölümde tekrar geçer. Evet, hakimler listesinde başı çeken odur. Listede Davut'un önce kendisinden söz edilir. Daha başka hangi örneklere değineyim? Gideon, Barak, Şimşon, Yafta, Davut, Samuel ve peygamberlerden söz etmeme vakit yetmeyecek. Bu insanlar imanla krallıkları alt ettiler, adaleti uyguladılar, vaatleri aldılar, aslanların ağzını bağladılar, ateşin gücünü giderdiler, kılıcın ağzından kaçtılar. Zayıflıktan güç buldular, savaşta güçlü kılındılar, yabancı orduları dağıttılar. İbraniler 11, 32-34 ayetlerinde böyle okuyoruz. İbraniler mektubunun yazarı zamanla bu insanlarla ilgili bilgilerin kaybolabileceğini ima ederek burada Gideon'dan da söz etme ihtiyacı duymuştur. Tanrı Gideon'u çok çarpıcı bir işi gerçekleştirsin diye seçti. Gideon olayında özetleyecek olursak şu dersi öğreniyoruz. Tanrı'nın kullandığı herhangi bir kimse, ister erkek olsun isterse kadın, Tanrı'nın belirlediği şartlara uygun olarak kullanılabilir. Ve Tanrı her zaman bu dünyanın zayıf ve güçsüz şeylerini kullanır. Hakimlerin her birinin zayıf birer yönünün olduğu anlaşılıyor ve Tanrı bu zayıflığı kendi amaçları doğrultusunda kullanmıştır. Gideon'un zayıflığı korkak oluşuydu. Verdiğim değerli dostum, ruhsal hizmetimde çoğu kez kendimi Gideon'a yakın hissetmişimdir. İlk hizmetime başladığım yıllarda Gideon'a ilişkin bir konuşma yapmıştım. Kendimi Gideon ile aynı kefeye koymuştum. Ben buraya zayıflık içinde gelmiştim. Görebildiğim kadarıyla Tanrı'nın beni o topluluğa göndermesinin tek nedeni benim de Gideon gibi zayıf ve korkak olmamdı. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki Tanrı Gideon'un yaşamında yaptıklarının aynısını benim hayatımda da yapabilmiştir ve yapmaya devam etmektedir. Tanrı kesinlikle her zaman benimle beraberdir ve onun bu sadakatinden dolayı, bu merhametinden dolayı, inayetinden dolayı ona her zaman hamd ediyorum. Uzun yıllar süren hizmetimde şunu öğrendim. Bazen yaptığım gibi işleri kendi gücümle ve anlayışımla yapmaya kalkışınca sendeliyor ve düşüyorum. Ama her zaman direksiyonu Rabbin ellerine bıraktığımda Rabbin bu işi bereketli bir şekilde sonuçlandırdığını görüyorum. Evet, bu uzun yıllar eğer burada halen hizmetimi sürdürebiliyorsam bu Rabbin sayesinde olmuştur. Radyo hizmetinden dolayı tüm yüceliği Tanrı'ya veriyorum. Uzun yıllar bu işi yapmaktayım. Bu işi ben kovalamadım. Her şeyi O hazırladı ve gerçekleştirdi. Bu takvimler çıkıyorsa bu yine Rabbin sayesindedir. Zamanla gelişip ortaya çıktı bütün bunlar. Tanrı radyo hizmetini bereketledi ve bereketliyor. Ve ben de bu durum için sevinçliyim ve Rabbe şükrediyorum. Evet, Gideon'la ilgili öyküyü keşke burada bitirebilseydim. Ama burada onun bir başka zayıflığını daha görüyoruz. Çok sayıda kadınla evlendi ve 70 oğlu oldu diyor Hakimler 8. bölüm 30-31. ayetlerde. Ayrıca Şekem'de bir cariyesi vardı, bundan da bir oğlu oldu. Adını Avimelek koydu. Gideon'un birçok karıları ve cariyeleri vardı. Toplam olarak oğullarının sayısı 71 idi. Bu durum bu adamın hayatında görmeyi hiç ummadığımız, beklemediğimiz bir şeydi değil mi? Süleyman peygamberde olduğu gibi bazıları şöyle diyecek: Tanrı böyle bir adamı nasıl oldu da kullanabildi? Kullandıysa da neden kullandı? Gideon tüm bu karıları kendisine savaştan sonra almıştı ve ilginç olan şu ki Gideon'un bu durumuna rağmen Tanrı onu kullanabilmiştir. Bu Tanrı'nın ne kadar inayet dolu olduğunu gösteriyor. Elbette Tanrı onun bu yaptığını onaylamamıştır. Kayıtlar onun bu davranışının İsrail ulusuna zarar getirdiğini gösteriyor. Bu zararın ne olduğu bir sonraki bölümde dile getirilir. Tanrı diğer uluslardan kimselerle evlenmeyi İsrailoğullarına yasaklamıştı. Yine İsrailoğullarına birden fazla kişiyle evlenmeyi yasaklamıştı Tanrı. Neden? Çünkü Tanrı insanı ilk yarattığında Adem için birden fazla Hava yaratmamıştır. Tek bir kadın yaratmıştı Adem'e. Sadece tek bir Havva, tek bir eş yaratmıştır. Bu Tanrı'nın planı, bu Tanrı'nın kurumu ve isteği halen geçerlidir. Hatırlayacaksınız, İbrahim peygamber de kendisine bir hizmetçi kız, Mısırlı cariye Hacer'i almıştı. İşte bu çok büyük sorunlara yol açmıştır. Ve de Tanrı bu evliliğe onay vermemiş, hiçbir zaman bu beraberliği kutsamamıştır. İbrahim'in oğlu İshak aracılığıyla İsrail ulusu ortaya çıkmıştır. Araplar ise İbrahim'in Mısırlı cariyeden Hacer'den doğan İsmail'in soyudur. İsrail'de kendisinin İbrahim'in soyundan geldiğini söylemekten büyük bir gurur duyan Arap bir rehberle konuşmuştum. Kibirli bir şekilde İsmail aracılığıyla ben de İbrahim'in bir oğluyum diyordu. Bu gerçektir. Ama işin aslında bu gelişim İbrahim'in bir hatasıydı, bir günahıydı ve Tanrı bu ilişkiyi hiçbir zaman bereketlememiş ve onaylamamıştı. Çünkü Tanrı çok evliliğe hiçbir zaman onay vermemiştir ve vermez. Bu doğrultuda Tanrı Süleyman peygamberin çok eşliliğini de onaylamamıştır. Ve bu olayda elbette Gideon'u da onaylamayacaktır. Nitekim Gideon'un bu davranışı nedeniyle İsrail ulusu ikiye bölünme durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Tanrı hiçbir şeyi gizlemez değerli dostum, saklamaz. Tanrı bir kimseyi, o kişi nasılsa öylece ortaya koyar, onu yansıtır. Eğer Gideon'la ilgili bilgileri kayıtlara Gideon'un yakın bir dostu geçirmiş olsaydı, Gideon'un hayatındaki olumsuzlukların hiçbirini belki de kayıtlara geçirmezdi. Ama Tanrı hiçbir zaman böyle bir şey yapmaz. O, bir kişi nasılsa iyi ve kötü yanıyla o kişiyi olduğu gibi anlatır. Hiçbir şeyi örtme ve gizleme gereğini duymaz. Gideon ölünce İsrailliler yine Rab'be vefasızlık ettiler. Ona sırt döndüler. Putlara, Baallara tapındılar. Baal, Berit'i ilah edinerek kendilerini çevrelerindeki düşmanlarının elinden kurtaran tanrıları Rabbi unuttular. İsrail'e büyük iyilikler yapan Yerubabel'in yani Gideon'un ev halkına iyi davranmadılar. Yine o aynı hikaye değil mi? Tarihin çarkı bugün de dönmeye devam ediyor. Başlangıçta İsrailoğulları Tanrı'ya hizmet eden bir ulustu ama daha sonra Tanrı'yı bıraktılar. Kötü olan şeyleri yaptılar. Yalancı ilahlara Baal'a tapındılar ve Tanrı onları diğer ulusların eline teslim etti. Onlar da dünya ulusları arasında sürgün yaşadılar. Kölelik ettiler. Tanrı onların isyanını bu şekilde cezalandırdı. Sonra Tanrı'ya haykırarak ondan yardım istediler. Tövbe ettiler. Günahlı yollarından döndüler. O zaman Tanrı onlara hakimler gönderdi. Başta gelen hakimlerden biri olan Gideon aracılığıyla Tanrı onları tutsaklıktan özgür etti. Ama işte aynı İsrail. Gideon ölür ölmez Tanrı'dan bir kez daha ayrıldılar ve diğer ulusların bir ilahı olan Balam'ın peşinden yürümeye başladılar. İsrail ulusunun hazin tarihinde ne yazık ki bu manzarayla çok kereler karşılaşırız. Aynı durum Tanrı'nın kilisesi için de geçerlidir. Sadece kilise için değil, tek tek bireyler için de geçerlidir. Birçoğumuz iman hayatımızda bir gün böyle bir gün şöyle yaşıyoruz. Oysa Tanrı bizim ruhsal hayatımızı hiçbir zaman böyle zıkzaklı düşüşlerle, kalkışlarla dolu olarak tasarlamamıştır. Rab'be yakın, ona itaat eden insanlar, topluluklar olarak yaşamamızı istemektedir Tanrı. Şimdi Hakimler 9. bölüme geldik. Konu 5. düşüş. İç savaşın sorumlusu Avimelek, Gideon'un oğlu Avimelek'in kariyeri. Şimdi bu bölümde Gideon'un günahkar ve kötü kalıplı oğlu Avimelek'in başından geçen olaylar ve Gideon'un evine aldığı bir cariye konu edilir. Açıkçası Gideon'un kendisine herhangi bir cariye almaması gerekirdi. Onun bu yaptığı kuşkusuz tüm ulusu sıkıntıya sokmuştu. Yerubabel'in oğlu Avimelek, dayılarının bulunduğu Şekem kentine giderek onlara ve annesinin soyundan gelen herkese şöyle dedi. Şekem halkına şunu duyurun. Sizin için hangisi daha iyi? Gideon'un 70 oğlu tarafından yönetilmek mi, yoksa bir kişi tarafından yönetilmek mi? Unutmayın ki ben sizinle aynı etten, aynı kandanım. Dayıları Avimelek'in söylediklerini Şekem halkına ilettiler. Halkın yüreği Avimelek'ten yanaydı. O bizim kardeşimizdir dediler. Hakimler 9. bölüm ilk 3 ayet. Avimelek çok gayretli bir gençti. Tüm ulusun Gideon'u nasıl kral yapmak istediğini duymuştu. Kendisi de Gideon'un oğullarından biri olduğu için kral olmayı istiyordu. Bu nedenle annesinin memleketi olan Şekem'e giderek orada yaşayan insanları kendisini desteklemeleri için ikna etti. Sonra Ofra'ya, babasının evine dönüp kardeşlerini, Yerubabel'in 70 oğlunu bir taşın üzerinde kesip öldürdü. Yalnız Yerubbabel'in küçük oğlu Yotam kaçıp gizlendiği için sağ kaldı diyor Hakimler 9. bölüm 5. ayette. İşte insanlık tarihinde olan bu türden olaylar önümüze çıkıyor. Bu kerelerce olmaktadır, oldu ve bu da insanın yüreğinin ne kadar bozuk, ne kadar korkunç olduğunu gösterir. Bu adam ne yapıyor? Babasının evine dönüyor ve kardeşlerini, 70 kardeşini bir taşın üzerinde kesip öldürüyor. Niçin? Onları ortadan kaldırırsam kral ben olurum diye. Öyle anlaşılıyor ki Avimelek kötü kalpli ve acımasız bir adamdı. Burada bunu açıkça görüyoruz. Burada bu adam çok büyük bir katliam yapmıştı. Hem de kendi kardeşlerini. Bazı kutsal kitap yorumcuları Avimelek'in bir hakim olabileceği görüşündedirler. Evet, en azından bir hakim olmuş olabilir. Çünkü onun İsrail'i 3 yıl süreyle yönettiği söylenmektedir. Bu doğrultuda değerli bir yorumcu şöyle yazmaktadır. Avimelek'in zorla el koyduğu yönetme ve onun kardeşlerini öldürmesine bakıldığı zaman onun bir hakim olabileceği pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü Gidyon'un 70 oğlunu, daha doğrusu kendi kardeşlerini gaddarca, acımasızca öldürtmüş ve krallığını bu kara leke üzerine ilan etmiştir. Onun bu boş yönetimi bence Daniel peygamberin şu sözlerini doğrular gibidir. Bu yargıyı gözcüler, kararı kutsallar verdi. Öyle ki her canlı yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye ve hor görülen birine bile verebileceğini bilsin. Bugün bile iyi bir yönetici başa geçtiğinde insanlar onu başımıza Tanrı getirdi derler, öyle değil mi? Peki ama öyleyse kötü yöneticileri kim getiriyor başımıza? Tanrı kötü yöneticilerin de bu makamlara gelmelerine izin vermektedir. Bunu bilmemiz gerekir. Evet, Tanrı kötü yöneticilerin bile bu makamlara, yani başımıza bakan olmaya gelmelerine izin vermektedir. Niçin biliyor musunuz? Basitçe kahinlerde ve halk içinde olduğu gibi insanlar başlarında hak ettikleri yöneticileri bulurlar. İsrail halkı başlarına yönetici olarak bu genç adamı Avimelek'i getirmek istiyorlardı ve karşılıklarını da aldılar. Yani bu isteklerinin sonucuna katlandılar. Bu aynı ilke değerli dostum bugün de çevremizde ve tüm dünyamızda aynen geçerlidir. İnsanlar her zaman hak ettiklerini elde ederler. Yöneticiler bakımından da uyanık olmak gerekir. Her zaman bir kalıba girip o kalıpta kalmamak gerekir. Oyumuzu verirken, üzerimize bizi yönetecek adamları seçerken, yani milletvekillerini, başbakanı seçerken gerçekten dikkatli olmalıyız, iyi analiz etmeliyiz ve doğru gördüğümüz, dürüstlüğüne inandığımız insanlara oylarımızı vermemiz, yani onları başımıza getirmemiz gerekir. Tanrı'nın Avimelek'i yaptığı kötü şeylerden dolayı ve onu başlarına kral yaptıkları için Şekem halkını cezalandırdığını görüyoruz. Sonuçta bir iç savaş patlak verdi. Başka ne olabilirdi ki? Çünkü Avimelek'in kral olmasını istemeyenlerin sayısı da bir hayli çoktu. Avimelek gelip kuleyi kuşattı, ateşe vermek için kapısına yaklaştığında bir kadın değirmenin üst taşını Avimelek'in üzerine atıp başını yardı. Avimelek hemen silahlarını taşıyan uşağını çağırdı ve kılıcını çek, beni öldür dedi. Hiç kimse Avimelek'i bir kadın öldürdü demesin. Uşak kılıcını Avimelek'e saplayıp onu öldürdü. Avimelek'in öldüğünü görünce İsrailliler evlerine döndüler. Böylece Tanrı 70 kardeşini öldürerek babasına büyük kötülük eden Avimelek'i cezalandırdı. Tanrı Şekem halkını da yaptıkları kötülüklerden dolayı cezalandırdı. Yerubbabel'in oğlu Yotam'ın lanetine uğradılar diyor Hakimler 9, 52-57 ayetler arasında. Bu gayrimeşru oğul Avimelek'e babalık yapan Gidyon'un hazin sonu böyle oldu. Oysa başlangıçta Tanrı Gidyon'u oldukça alçak gönüllü bir pozisyondan alarak İsrail halkını kurtaran kurtarıcı ve onları yöneten hakim durumuna getirmişti. Yaşamında böylesine büyük şeyler yapmış bir adamın yine kendi yaşamına Tanrı'nın onaylamadığı şeyler yaparak İsrail'de bir iç savaşın çıkmasına neden olması ne acıklıdır.